Ayrım 9.
8. Müzik susup vals bittiği zaman saksonla Billy dans salonunun giriş kapısının yakınında bulunuyorlardı. Sakson elini hafifçe erkeğin koluna dayamıştı. Oturacak yer aramak için dolaşmaya başlamışlardı ki yeni gelmiş olan Charlie Long yollarını kesti ve öfke ve kinle çarpılmıştı suratı. "Ya, demek sizsiniz bayanı tedirgin eden," dedi. Bir uysallıkla "Ben mi?" diye sordu. "Yanılmış olacaksınız arkadaş, ben hiç kimseyi tedirgin etmem." "Çekin arabanızı, yoksa derinizi üzerim." Billy ağır ağır karşılık verdi. "Böyle bir şey olmasın, hiç istemem doğrusu. Gidelim Saxon, burası tehlikeli bizim için." Geçmek istedi ama Long karşılarına dikildi, kükredi. "Pek tazesiniz daha delikanlı. Bozulmadan saklayabilmek için sizi tuzlamak gerek." Dipnot, ders vermek, cezalandırmak anlamında bir benzetme. "Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?" "Hayır, anlamadım. Ne dediniz ki?" Demirci onu önemsemeden öteye döndü. Saxon'a, "Buraya gelin siz," dedi. "Dans programınızı gösterin bana." Billy, "Bununla dans etmek istiyor musunuz?" diye sordu. Saxon başını sallayarak, "Hayır," dedi. "Çok üzgünüm arkadaş, iş yok," dedi Billy ve uzaklaşmaya davrandı. Ama demirci üçüncü kez yolunu kesti. "Kaldırın ayağınızı," dedi Billy. "Üstüme çıkıyorsunuz." Long üzerine saldıracakmış gibi yaptı, yumruklarını sıktı, bir kolunu vurmak için gerdi, omuzlarını ve göğsünü ileriye doğru uzattı. Ama karşısındakinin kılı kıpırdamadı. Billy'nin ne kaslarında ne de uysal ve gizemli gözlerinde hiçbir şey görünmüyordu. Gelmek üzere olan saldırıyı görmemişti sanki. Long için yepyeni bir durumdu bu. Kendini tutup yalancı pehlivan sesiyle bağırdı. "Yoksa kim olduğumu bilmiyor musunuz?" Billy küçümser bir bakışla, "Yo, biliyorum," diye cevap verdi. "Yaman bir kavgacısınız. Çocuk arabalarına baskın yapmaktaki ustalığınızdan ötürü elmas kuşak ödülüne adaysınız. Bahse girerim ki onlardan hiçbiri gözünüzü korkutamaz." Çevrelerinde biriken gençlerden biri, "Onu rahat bırak Charlie," dedi. "Bu boksör bir rubberstır, bilirsin koca Billy'yi." "Kim Jeffries bile olsa vız gelir bana. İşlerime karışmaya hakkı yoktur." Böyle dedi. Ama Saxon bile gördü azgınlığının söndüğünü. Nedense Billy adı kavgacı erkekler üzerinde yatıştırıcı etki yapmaktaydı. Billy Saxon'a, "Bunu tanıyor muydunuz?" diye sordu. Saxon gözleriyle evet dedi. Peşini bırakmayan demirciye karşı duyduğu tüm tiksintiyi haykırmaya da hazırdı. Billy Charlie'ye döndü. "Bana bakın aslan sporcu, benimle çatışmak için bahane aramanın yeri yok. Boyunuzun ölçüsünü bilirim, kaldı ki niçin dövüşecekmişiz? Bayanında söz hakkı yok mu bu sorunda?" "Yok elbet, ikimizin arasında olan bir iş bu." Billy başını ağır ağır salladı. "Yanılıyorsunuz, bence onun da seçme hakkı vardır." Long Saxon'a bakıp homurdandı. "İyi ya, yapın bakalım seçiminizi. Kiminle gitmek istiyorsunuz, onunla mı benimle mi? Bitirelim bu işi." Saxon cevap yerine boştaki elini Billy'nin koluna geçirdiği öbür elinin üzerine koydu. Billy, "Sorun çözümlendi," dedi yalnızca. Long gözlerini açıp Saxon'a baktı, sonra Billy'ye döndü. "Ama yine de bunu sizinle aramızda çözümlemek isterdim," dedi dişleri arasında. Oradan uzaklaşmaya davrandılar. Saxon sarhoş gibi olmuştu. Lily Sanderson'ın akıbetine uğramamıştı. Bu şaşılası çocuksu erkek iri yarı demirciyi yenmişti. Hem ona gözdağı bile vermeden ağır ve sakin konuşması yetmişti. "Hep baskı yaptı bana," diye fısıldadı Saxon Billy'ye. "Beni yönetmeye çalıştı. Bana yaklaşan bütün erkekleri hırpaladı. Bir daha hiç yüzünü görmek istemiyorum." Billy hemen durdu. Oradan isteksizce ayrılmak üzere olan Long da durdu. "Bir daha yüzünüzü görmek istemiyormuş," dedi. "Öyle diyorsa öyle olması gerekir. Onun canını sıktığınızı duyarsam işiniz tamamdır. Anlaşıldı mı?" Demirci razı olduğunu gösteren bir homurtu çıkardı ağzından. "Öyleyse her şey yolunda sanırım. Unutmazsınız sözümü. Şimdi çekilin yolumdan, yoksa çiğneyip geçerim." Long boğuk küfürler mırıldanarak geri çekildi. Saxon yürürken kendini düşte sanıyordu. Charlie Long korkmuştu. Korkmuştu o ince tenli, mavi gözlü koca oğlandı. Saxon kurtulmuştu o kıyıcıdan. Başka kimse denememişti onu kurtarmayı. Sonra Billy kendisini Lily Sanderson'dan çok seviyordu. Saxon iki kez Long'la ilişkilerinin ayrıntılarını Billy'e anlatmaya girişti ama her seferinde Billy engel oldu. İkincisinde şöyle dedi. Olup bitenleri tasa ettiğim yok. Benimle birlikte değil misiniz şimdi? Önemli olan bu. Saxon diretti. Kızıştı, coştu, anlattı. Bitirince Billy elini okşadı. Her şey bitti Saxon. Kereste gibi adam, hepsi bu işte. Bir bakışta aldım herifin ölçüsünü. Bir daha tedirgin edemez sizi. Tanırım onun gibileri. İtim biri. Kavgacı mı? Ne kavgacısı? Bir sütçü arabasına bile saldıramaz o. Saxon sık sık soluyordu. Peki ama nasıl yapıyorsunuz bunu? Erkekler niye böylesine korkuyorlar sizden? Korkunç bir şey bu. Billy sıkılganlıkla gülümsedi ve konuyu değiştirdi. Saxon, dişlerinizi beğeniyorum. Öylesine beyaz, o denli düzenli ki. Ne iri ne de bebeklerinki gibi çok küçük. Yani tam gerekli boyda. Hiçbir genç kızda böylesine güzel diş görmedim. Açıkça söylüyorum. Size bakınca dişleriniz karnımı acıktırıyor. Tam yeminlik yenecek dişler. Gece yarısında Billy ile Saxon dans etmeye doyamayan Bert ile Mary'den ayrıldılar. Billy eve erken dönmeyi önermişti Saxon'a. Nedenini de şöyle açıkladı. Boks antrenmanında kendimi kollamanın yöntemini öğrendim. Formunu korumak isteyen bütün gün çalıştıktan sonra bütün geceyi de dans etmekle geçirmez. İçki içmekte de aynı kural geçerlidir. Kendimi bir melek gibi göstermek hevesinde değilim. İçkinin ne olduğunu çok iyi bilirim. Gırtlağıma kadar içkiye dalmış adamım. Birayı da severim. Fıçıyla içebilirim ama canımın istediğince içmeye yanaşma. Denedim bunu ama iyi sonuç vermedi. Bugün aramıza girmek isteyen şu hantal herife bakın bir. Çattığı adamın kim olduğunu anlaması gerekirdi. Alt tarafı itim biri ama ağzına kadar da bira doluydu. Ben bunu ilk bakışta gördüm. Bu gibi işlerde üstünlük her zaman karşısındakinin çapını ölçmesini bilenindir. İnsan formunda olmalıdır. Bütün sorun bu. Evet ama öyle dev gibi adam ki, dedi Saxon. Yumrukları sizinkinin en az iki katı daha iri. Bu hiçbir anlam taşımaz. Önemli olan yumrukların ardında ne var? Bu. Eğer onu ilk vuruşta deviremeseydim, savunmaya geçer, soluğunu keser ve beklerdim. Birdenbire şişecekti. Anlatabiliyor muyum? Soluğu, yüreği, hiçbir şeye dayanamayacaktı. İşte o zaman ona istediğimi yapacaktı. İşin ilginç yanı şu ki kendisi de biliyordu böyle olacağını. Bir anlık bir sessizlikten sonra. Tanıdığım ilk profesyonel boksörsünüz, dedi Saxon. Billy hemen şu cevabı verdi. Ben artık profesyonel değilim. Antrenmanda öğrendiklerimden biri de şu. Boksu bir yana atmak gerek. Değmez. İpek gibi ince ve sağlam oluncaya dek, tümden ipek gibi oluncaya dek çalışır durursun. 100 yıl yaşayabilecek duruma gelirsin. Sonra ringe çıkar, 20 round kıyasıya dövüşürsün. Rakibin de senin kadar formunda. 20. round'un sonunda ipeğe benzer tarafın kalmaz. Buruşuk bir paçavra gibi olursun ve yaşamından 1 yıl yitirirsin. Bazen 5 yılını ya da yaşamının yarısını pisi pisine harcamış olursun. Üstelik tüm yaşantını bile berbat edebilirsin. Ben boksörlerin yaşamlarını gözledim. Öküz gibi sağlam boksörler gördüm ki çetin bir dövüşten sonra aynı yıl içinde ciğerlerden yahut bir böbrek hastalığından ya da herhangi başka bir hastalıktan göçüp gittiler. Neye yarar? Kazandıkları para yitirdiklerini karşılamaz ki. İşte bunun için bıraktım ringi, arabacılığa döndüm. Ben sağlam yapılıyımdır ve sağlığımı korumak isterim. Başkalarından üstün olduğunuzu bilmekten övünç duyarsınız elbet, dedi Saxon yavaşça. Onun gücünden, ustalığından kendisinin de övündüğünü anlamıştı. Billy içtenlikle onayladı. Doğru. Bu işe girmiş olduğum için sevinçliyim ama bıraktığım için de seviniyorum. Evet, boksörlük yaşamımda çok şey öğrendim. Örneğin gözümü açık tutmayı, soğukkanlı olmayı. Gerçekten uysal yapılıyım. Çok iyi huylarım var. Bazen kendimden korkarım. Eskiden hırsımı yenemezdim. Dövüşe dövüşe kendimi istim üzerinde tutmayı ve sonradan dövüneceğim bir şey yapmamayı öğrendim. Saxon, ama nasıl olur diye haykırdı. Siz tanıdığım insanların en yumuşağısınız. Hiç sanmayın. Dikkat edersiniz, bazen ne yaptığımı bilmeyecek gibi için için kaynadığımı görürsünüz. Kendimi tutamazsam korkunç olurum. İlişkilerinin daha süreceğini duyuran bu sözler Saxon'u sevincinden titretti. Oturduğu mahalleye yaklaşmaktaydılar. Billy, gelecek pazar ne yapıyorsunuz diye sordu. Hiç, hiçbir tasarım yok. Peki öyleyse, Buggy ile dağda gezmeye gidelim mi? Dipnot hafif bir araba. Saxon hemen cevap vermedi. Buggy'ye son bindiğinde geçirdiği karabasını, kendini arabadan aşağı atmayı iten o büyük korkuyu, sonra da karanlıkta kilometrelerce yol yürüdüğünü, incecik tabanlı ayakkabılarıyla kayalarda sürçe sürçe ayaklarını zedelediğini anımsadı. Ama şimdiki eşinin bambaşka bir adam olduğunu aklına getirince yüreği sevinçten titredi. Bayılırım atlara dedi. Hani neredeyse dans etmekten daha çok severim diyeceğim. Atlardan hiç anlamadığım halde. Süvari kuvvetlerinde yüzbaşı olan babam siyah hileli, kızıl beyaz donlu iri bir ata binermiş. Ben babamı hiç tanımadım ama babamı düşünürken onu hep at sırtında, beli palaskalı ve kılıç kuşanmış olarak görürüm. O kılıç şimdi öbür ağabeyim George'un yanında. Birlikte yaşadığım ağabeyim Tom bu kılıcın benim olduğunu ileri sürer. Çünkü benim babam George'un babası değil. İkisi de üvey kardeşlerim. Çünkü annemin ikinci evlilikten olan tek çocuğu benim. Aslında ikinci evlilik dememem gerekir. Çünkü bu onun tek evliliği. Tek aşk evliliği. Çok saçma sözler etmişti, sıkılmış gibi susuverdi birden. Oysa karşısında duran gence yaşamını anlatmaya gerçekten can atıyordu. Bu eski anıların da kendi yaşam öyküsünün bir parçası olduğunu düşünüyordu. Biri üsteledi. Kendinizden bir şeyler daha anlatın. Geçmişteki insanlardan söz edilmesi pek hoşuma gider. Benim anam babam da o geçmişin birer parçasıydı. Bazen düşünürüm de o çağda yaşamak bugünkünden daha hoşmuş derim. Her şey daha doğal, daha akla uygunmuş. Neler duyduğumu tam olarak anlatamıyorum ama bugünün yaşamını da anlayamıyorum bir türlü. Sendikalar, grevler, her şeyin ters gittiği günler, işsizlik filan falan. Eskiden böyle değilmiş. Herkes çiftçiymiş. Karınlarını doyurmak için avlanırlarmış. Yiyecekleri bolmuş ve yaşlı büyüklerine bakarlarmış. Oysa şimdi her şey öylesine karışık ki içinden çıkamıyorum. Belki pek zeki değilim de ondan bilmiyorum ama zararı yok. Siz annenizi anlatın daha iyi. Yüzbaşı Brown'a aşık olduğu zaman gencecikmiş. Savaştan, dipnot, 1861-1865 Amerika İç Savaşı hemen önceymiş. Savaş başlayınca babamı doğuya göndermişler. Annemse küçük kız kardeşi Laura ile ilgilenmek için evde kalmış. Sonra bir gün babam Shiloh'ta öldürülmüş diye haber almışlar. Annem de yıllarca hiç kimseye bir şey söylemeden kendisini seven bir adamla evlenmiş. Ülkeyi boydan boya geçtiği günlerde annemle aynı arabada bulunan bir oğlanmış bu. Evet, annem onu çok severmiş elbet ama ona aşık değilmiş. Sonra babamın ölmüş olmadığı haberi ulaşmış. Annem çok üzülmüş. Oh, hayır, yaşamı zehir olmamış. Hayır, çünkü iyi bir ana, iyi bir eşmiş. Ama işte sürekli üzgün, yumuşakmış, boyun eğermiş ve dünyada onun gibi güzel sesli kadın yokmuş. Billy kendinden de bir övgü düştü. Çok cesur kadınmış. Babam evlenmemişmiş. Doğrusu şu ki annemi hep sevmiş. Onun için yazmış olduğu bir şiiri var bende. Çok nefis bir şey, müzik gibi. Kocası öldükten çok sonra annemle babam evlenmişler. Aşk evliliği yapmışlar. 1882'de o zaman hala çok sevimliymiş anne. Saxon daha uzun uzun anlattı. Kapının önünde. Ayaküstü, ayrılırken Billy'nin verdiği öpücüğü de basit bir ayrılık öpücüğünden biraz daha esaslı buldu. Billy tahta perdenin üstünden sordu. Tamam değil mi? Anlaştık. Saat 9'da. Yiyecek içeceği düşünmeyin siz. Ben hepsini ayarlarım. Siz yalnızca 9'da hazır olun. Dokuz. Pazar sabahı Saxon erkenden hazırlandı. Ön odanın penceresinden dışarıya bir göz attıktan sonra mutfağa dönerken Sara her zamanki gibi sataştı. Gece gündüz didinen, saçını süpürge yapan benim gibi zavallılar ömürlerinde ipek çorap giymemiş, üç çift ayakkabıyı bir arada görmemişken başka kadınların ipek çoraplarla gezmeleri utanç verici bir şey. Ama gökte Tanrı var. Tanrı'nın var olduğu nasıl gerçekse her şey bitip paylarını aldıklarında bu gibi kadınların şaşkınlıktan küçük dillerini yutacakları da bir gerçek. Bir yandan piposunu tüttürürken öbür yandan da son doğan çocuğunu dizleri üzerinde uyutan Tom, sarının tersliğinin üstünde olduğunu anlatmak için gizlice göz kırptı. Saxon bir işte oyalanmak için küçük kızlardan birinin saçlarını kordele bağladı. Sara ağır adımlarla mutfakta gidip geliyor, bulaşıkları yıkıyordu. İnleyerek doğruldu musluğun üstünde. Artan bir kızgınlıkla Saxon'a baktı. ''Bir şey söylemiyor musun? Niye cevap vermiyorsun? Bir boksörle sürtmekten sen de biraz utanıyorsundur sanırım. Merak etme, duydum anlatılanları. Bill Roberts'a nasıl davrandığını biliyorum. Yakışıklı adam doğrusu ama dur hele. Bekle biraz. Charlie Long'un eline düşsün bir, görürüz onu.'' Tom söze karıştı. ''Doğrusu o iş pek belli olmaz. İşittiğime göre Bill Roberts'tan ondan aşağı kalmazmış.'' Saxon elbette der gibi gülümsedi. Sara onun gülümsediğini görünce köpürdü. ''Niye evlenmiyorsun Charlie Long'la? Sana çılgın gibi aşık, ayyaş da değil.'' Saxon, ''Bana öyle geliyor ki her akşam birasını içiyor.'' o diye karşılık verdi. ''Doğru.'' dedi ağabey. ''Kaldı ki evinde her zaman bir fıçı bira bulundurduğunu çok iyi biliyorum.'' Sara bağırdı. ''Herhalde sen de içmişsindir o biradan.'' Tom, yeni içmiş gibi elinin tersiyle ağzını sildi. ''Olabilir.'' dedi. Sara bu kez kocasına saldırdı. ''Can istiyorsa evinde bir fıçı bira bulundurabilir elbet. Para onun değil mi? Mutlaka dolgun ücret alır o. Herhalde başkalarından daha çok kazansa gerek.'' Tom da karşı saldırıya geçti. ''Geçindirecek karısı, çoluk çocuğu da yok. Ne de sendikalara boş yere verilen ödentiler.